Ayrım 19. Kolera günlerinde aşk. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 198. Florentino Ariza'nın o sıralarda aynı anda birçok işle uğraşması gerekiyordu. Ama kaçak avcılık işini büyütme yürekliliğini hiçbir zaman yitirmedi. Nazaret'in dul karısıyla başıboş yaşantısından sonra sokak kadınlarıyla ilişki kurma yolu açıldı ona. Fermina Daza için çektiği acıyı hafifletmek umuduyla kimsesiz gece kuşlarını avlamayı sürdürdü birkaç yıl. Ama daha sonra bu umutsuzca cinsel ilişki alışkanlığının içinin bir gereksinimi mi olduğunu, yoksa salt bedeninin kötülüğünden mi ileri geldiğini açıklayamadı kendi kendine. Otele daha seyrek gider oldu. Yalnızca ilgilerinin yönü değiştiği için değil, oradakilerin onu o zamana değin bildikleri evcil ve erdemlikli durumundan başka bir durumda görmelerinden hoşlanmadığı için. Yine de üç üvedi durumda onun zamanının önceki bir dönemin kolay çarelerinden birine başvurdu. Tanınmaktan çekinen kız arkadaşlarını erkek kılığına sokup birlikte alem yapmaya çıkmış gibi girdiler içeri. En azından iki kez birisi farkına vardı. Sözde erkek arkadaşıyla bara değil, doğruca yatak odasına yöneldiklerinin, böylece Florentino Ariza'nın zaten yeterince sarsılmış olan ünü öldürücü darbeyi aldı. Sonunda oraya girmekten vazgeçti. Çok seyrek olarak gittiğinde de kaçırdıklarını telafi etmek için değil, tam tersine aşırılıklardan kurtulmak için sığınacak bir yer bulmak amacıyla yapıyordu bunu. İyi de ediyordu. Çünkü öğleden sonraları saat 5'e doğru işten çıkar çıkmaz kümese dalan bir atmaca gibi avlanmaya çıkıyordu. Önceleri gecenin kendisine sunduğuyla yetiniyordu. Parklardaki hizmetçi kadınları, pazar yerindeki zencileri, kumsaldaki züppe kızları, New Orleans gemilerindeki gringaları, gringo ya da gringa, yabancılara özellikle İngiliz ve Amerikalılara verilen küçümseyici ad, götürüyordu. Kentin yarısının gün batımından sonra aynı şeyi yaptığı dalga kırana götürüyordu onları. Nereye götürebilirse oraya götürüyordu. Bazen de götüremeyeceği yerlere, çünkü sık sık kendini karanlık bir kapı aralığında çarçabuk atıp kapının arkasında ne yapabilirse, nasıl yapabilirse onu yapıyordu. Deniz Feneri Kulesi hemen hemen her şeyin çözüldüğü yaşlılığın eşiğine özlemle anımsadığı mutlu bir sığınak oldu her zaman. Çünkü özellikle geceleri mutlu olunacak bir yerdi orası. Işığın her parlayıp sönüşüyle o dönemdeki aşklarından bir şeyin gemicilere ulaştığını düşünüyordu Florentino Ariza. Öyle ki en çok oraya gidiyordu. Arkadaşı fener bekçisi, ürkmüş gece kuşlarına en büyük saygı belirtisi olan bön bir çehreyle sevinç içinde karşılıyordu onu. Aşağıda kayalara çarpan dalgaların uğultusuna yakın bir ev vardı. Burada deniz kazasına uğramışlık duygusundan ötürü daha yoğun sevişiliyordu. Ama Florentino Ariza ilk geceden sonra Fener Kulesi'ni yeğe tutmuştu. Çünkü oradan tüm kent, balıkçıların denizdeki ışıklı dümen suları, hatta uzak lagunalar bile seçilebiliyordu. Kadınların fiziksel varlıklarıyla sevişme yetenekleri arasındaki ilişki konusundaki oldukça yalın kuramları o dönemde oluşmuştu. Kösnül tiplerden bir timsahı çiğ çiğ yiyecek gibi görünen ama genellikle yatakta en edilgin olan kadınlardan sakınıyordu. Onun tipi bunun tam tersiydi. Sokakta hiç kimsenin dönüp bakmayacağı, soyundukları zaman bir deri bir kemik kalan, ilk değişti kemiklerinin çatırtısı insana acıma duygusu veren ama erkekliğiyle en çok övünen bir erkeğin bile paçavrasını çıkarabilen o solgun kurbağa gibi kızlar. Bu gözlemleri aşıklar yazmanına uygulamalı bir ek yazmak amacıyla çarçabuk kaydetmişti. Ama Osensia Saltander, yaşlı bir köpek bilgeliğiyle onu evirip çevirdikten, göğsünden tutarak kaldırıp indirdikten, onu yeniden dünyaya getirdikten, kuramlarının inceliklerini parça parça ettikten, sonra da ona aşk konusunda öğrenmesi gereken biricik şeyi, yaşamı insana hiç kimsenin öğretemeyeceğini öğrettikten sonra bu tasarı da öncekinin yazgısına boyun eğdi. Osensia Saltander, 20 yıl süren kurallara uygun bir evlilik geçirmiş, bu evlilikten ona 3 çocuk kalmış, onlar da evlenip çoluk çocuk sahibi olmuşlardı. Böylece Osensia Saltander kentin en iyi yatağına sahip büyük anne olmakla övünüyordu. Onun mu kocasını bıraktığı, yoksa kocasının mı onu bıraktığı ya da kocası uzatmalı sevgilisiyle birlikte yaşamaya gittiği, kendisi de birçok kez geceleri arka kapıdan içeri aldığı ırmak gemisi kaptanı Rosendo De La Rosa'yı güpegündüz ön kapıdan içeri almakta kendini özgür hissettiği zaman, ikisinin de birbirlerini aynı zamanda mı bıraktıkları hiçbir zaman açıklığa kavuşmadı. Florentino Ariza'yı hiç düşünmeden alıp götüren kaptanın kendisi oldu. Öğle yemeğine götürdü onu. Bir damacana evde çekilmiş rakı, en iyi cinsten malzeme aldı. Ancak çiftlikte yetiştirilmiş ince kemikli piliç, gübrelikte yetişmiş domuz, ırmak kıyısındaki köylerde yetişen sebze ve otlarla yapılabilen destansı bir yahni yapmak için. Ama Florentino Ariza daha ilk andan yemeklerin olağanüstü lezzetinden ya da ev sahibesinin taşkınlığından çok evin güzelliğinden coşkuya kapıldı. Aydınlık, havadar, denize bakan dört büyük penceresi ard arda eski kentin görünümüyle çok hoşuna gitti ev. Evdeki eşyaların çokluğunu ve göz kamaştırıcılığını seviyordu. Salona düzensiz, aynı zamanda ağır bir hava veren, kusursuz bir ustalıkla yapılmış bu çeşit çeşit eşyaları, Kaptan Rosendo de la Rosa her yolculuk dönüşünde getirmişti ona. Öyle ki artık başka hiçbir şeye yer kalmamıştı salonda. Denize bakan terasta özel tüneyinde, tüyleri inanılmaz beyazlıkta, düşünceli suskunluğuyla insana birçok düşünceler esinleyen Malezya türü bir papağan duruyordu ayakta. Florentino Ariza'nın o güne dek gördüğü en güzel hayvan. Kaptan Rosendo de la Rosa, konuğun coşkusuyla coşarak her şeyin öyküsünü ayrıntılarıyla anlattı ona. Bunu yaparken de küçük küçük yudumlarla ama aralıksız içkisini içiyordu. Betonarme gibiydi, iri yarı, başı dışında bütün gövdesi kıllarla kaplı, bıyıkları gür bir fırça, sesi ancak ona yaraşan bir çıkrık sesi gibi, olağanüstü nazik bir adam. Ama hiçbir beden onun içki içişine dayanamazdı. Sofraya oturmadan yarım damacana içkiyi yuvarladı. Bardaklar şişelerle dolu büyük tepsinin üstüne ağır bir gümbürtüyle yıkılırcasına yüzü koyun devrildi. Osensia Santander, karaya vurmuş kıpırtısız balina gövdesini yatağa sürüklemek ve onu uykusunda soymak için Florentino Ariza'dan yardım istemek zorunda kaldı. Sonra yıldızlarının barışıklığına borçlu oldukları şimşek gibi bir esinlemeyle, aralarında kararlaştırmaksızın, üstü kapalı bir biçimde bile sözünü etmeksizin, yandaki odada ikisi de soyundular ve 7 yılı aşkın bir süre kaptan yolculuğa çıktığında olanak bulur bulmaz soyunmayı sürdürdüler. Üstlerine gelme tehlikesi yoktu çünkü kaptan iyi bir gemicinin alışkanlığıyla gün ağarırken bile olsa limana girişini geminin düdüğünü çalarak bildiriyordu. Önce karısıyla 9 çocuğu için 3 uzun, sonra da sevgilisi için kesik kesik, hüzünlü 2 düdük sesiyle. Osensia Santander neredeyse 50'sindeydi. Yaşını da gösteriyordu ama öyle kendine özgür bir aşk içgüdüsü vardı ki onu gemleyecek hiçbir zanaatsal ya da bilimsel kuram yoktu. Florentino Ariza, gemilerin çizelgesinden onu ne zaman görmeye gidebileceğini biliyor, günün ya da gecenin hangi saatinde olursa olsun önceden haber vermeksizin evine gidiyordu. Her seferinde de kendini bekler buluyordu onu. 7 yaşına gelinceye dek anasının onu büyüttüğü gibi, çırılçıplak ama başında organze bir kurdeleyle. Giysilerini çıkarmadan içeri bir adım bile atmasına izin vermiyordu. Çünkü evde giyinik bir adam bulundurmanın uğursuzluk getirdiğine inanmıştı her zaman. Kaptan Rosendo de la Rosa ile aralarında sürekli bir anlaşmazlık konusu olmuştu bu. Çünkü boş inanları olan kaptan, çıplakken puro içmenin uğursuzluk getirdiğine inanıyor, ara sıra elinden eksik olmayan Havana purosunu söndürmektense sevişmeyi ertelemeyi yeğe tutuyordu. Oysa Florentino Ariza çıplaklığın büyüsüne çok düşkündü. Osensia Santander kapıyı örter örtmez, kendisini selamlamasına, şapkasını, gözlüğünü bile çıkarmasına fırsat vermeden öpücük yağmuruna tutuyordu onu. Her öpüşün ardından aşağıdan yukarıya doğru birer birer düğmelerini çözüyordu. Önce pantolonunun, sonra kayışının tokasının, en sonunda da yeleğiyle gömleğinin. Onu diri diri karnı yarılmış bir balık gibi bırakıncaya değin. Sonra onu salonda oturtup ayakkabılarını çıkarıyor, pantolonunun bacaklarını baldırlarına dek uzun donuyla birlikte indiriyor. En sonunda baldırlarını saran jertiyerlerinin kancalarını çözüyor, çoraplarını çıkarıyordu. Florentino Ariza o zaman bu şaşmaz törende kendine düşen tek şeyi yapmak için öpüşmeyi bırakıyordu. Yeleğinin cebinden köstekli saatini, gözünden gözlüğünü çıkarıyor, ikisini de unutmamak için ayakkabılarının içine koyuyordu. Başkalarının evinde soyunurken her zaman hiç şaşmadan alırdı bu önlemi. Daha bunu doğru dürüst bitirmeden, onu soyduğu divanda çok seyrek olarak da yatakta hiçbir şey yapmasına vakit bırakmadan üstüne çullanıyordu. Onu altına alıyor, her şeyiyle her şeyine sahip oluyordu. Kendi içine kapanmış, katıksız iç karanlığında gözleri kapalı, yolunu bulmaya çalışarak bir doğrultuda ilerleyip geri dönerek, görünmez yönünü düzelterek, daha derin bir başka bir yol arayarak, karnından akan yapış yapış sıvının batağına saplanmadan ilerlemenin bir başka yolunu bulmaya çalışarak, kendi yerli dilinde bir at sineği vızıltısı ile yalnızca kendisinin bildiği, yalnızca kendisi için tutkuyla istediği bir şeyin karanlıkta nerede olduğunu kendi kendine sorup, kendi kendine yanıtlayarak, onu beklemeden kendini kapıp koyuveriyor, tam bir yenginin yeri göğü titreten sevinçli patlamasıyla bir başına kendi uçurumunda yuvarlanıyordu. Florentino Ariza bitkin, eksik kala kalıyor, bir zevk aracından başka bir şey olmadığı duygusuyla ikisinin terlerinden oluşan gölün içinde yüzüyordu. Birçok erkekten biriymişim gibi davranıyorsun bana diyordu. O özgür bir kadının gülüşüyle gülüyor, tersine diyordu. Onlardan bir eksiğiymişsin gibi. Ama Florentino Ariza onun iğrenç bir açgözlülükle her şeyi aldığı duygusuna kapılıyor, onuru kırılmış bir daha hiç gelmemek üzere çıkıp gidiyordu. Ama gecenin bir yarısında yalnızlığın korkunç bilinciyle hiç nedensiz ansızın uyanıyor. Osensio Santander'in bencil sevişmesinin anısını gerçekte duyduğu gibi canlanıyordu içinde. Hem tiksindiği hem de istediği ama kurtulması olanaksız bir mutluluk tuzağı. Tanışmalarından 2 yıl sonra rastgele bir pazar günü Florentino Ariza geldiğinde Osensio Santander'in ilk yaptığı şey onu soyacak yerde daha iyi öpebilmek için gözlüğünü çıkarmak oldu. Böylece Florentino Ariza onun kendisini sevmeye başladığını anladı. Bu eve ilk geldiği gün öylesine mutlu olmasına, onu kendi evi gibi sevmesine karşın, orada hiçbir zaman 2 saatten çok kalmamış, geceyi hiç orada geçirmemiş, yalnızca bir kez onu resmen davet ettiği için yemeğe kalmıştı. Gerçekte oraya her seferinde elinde biricik armağanı olan tek bir gülle belli bir şey için gidiyor, zamanı önceden belli olmayan bir dahaki sefere değin kayboluyordu ortadan. Ama onu öpmek için gözlüğünü çıkardığı gün, biraz bu yüzden, biraz da dingin bir sevişmenin ardından uyuyakaldıkları için bütün bir öğleden sonrayı kaptanın kocaman yatağında çırılçıplak geçirdiler. Öğle uykusundan uyandıklarında Florentino Ariza, tiz sesi güzelliğiyle çelişen papağanın çığlıklarının anısını taşıyordu hala. Ama öğle sonu sıcağında sessizlik saydamdı. Yatak odasının penceresinden güneşi sırtına yüklemiş, eski kentin karaltısı, altın yaldızlı kubbeleri, ta Jamaika'ya dek uzanan tutuşmuş deniz görünüyordu. Osensio Santander, serüvenci elini gelişi güzel uzatarak, el yordamıyla onun uslu uslu yatan organını aradı ama Florentino Ariza itti onu. Şimdi olmaz dedi. İçimde tuhaf bir duygu var, sanki birisi bizi gözetliyormuş gibi. Osensio Santander gidip keyifli keyifli gülen papağanın yönünü değiştirdi. Bu bahaneyi Yunus peygamberin karısı bile yutmaz dedi. Kendisini de yutmamıştı kuşkusuz ama bunu iyi yanından aldı. İkisi de sessizlik içinde uzun süre sevişmeden sevdiler birbirlerini. Saat 5'te güneş hala yüksekteyken Osensio Santander hep öyle çıplak başında organze kurdelesi sıçrayıp kalktı yataktan. İçecek bir şey almak için mutfağa gitti ama yatak odasından dışarı bir adım atar atmaz bir korku çığlığı koyuverdi. Gözlerine inanamıyordu. Tavana asılı lambalardan başka bir şey kalmamıştı evde. Geri kalan her şey tanınmış mağazalardan alınmış eşyalar, Hint halıları, yontular, goblen duvar halıları, değerli taşlardan ve madenlerden yapılmış bir sürü ıvır zıvır, evini kentin en güzeli, en iyi donatılmış evi yapan ne varsa hepsi, kutsal papağan bile uçup gitmişti. Denize bakan terastan aşıkları rahatsız etmeden taşımışlardı onları. Geriye yalnızca boş salonlar, ardına dek açık 4 pencere, bir de dipteki duvarın üstüne kalın bir fırçayla yazılmış bir yazı kalmıştı. Düzüşenlerin hali budur. Kaptan Rosendo de la Rosa, Osensio Santander'in niçin karakola başvurmadığını, çalınmış eşya alıp satanlarla temasa geçmediğini, ne de başına gelen üzücü olaydan söz edilmesine izin vermediğini hiçbir zaman anlayamadı. Florentino Ariza, hırsızların mutfakta unuttukları 3 deri tabureyle o sırada kendilerinin bulundukları yatak odasındakilerden başka eşyası kalmayan soyulmuş evde onu görmeye gitmeyi sürdürdü. Ama eskisinden daha severek gider oldu onu görmeye. O sen Siyah Sandander'in sandığı, kendisiyle söylediği gibi evin tam takırlığından değil, 100 yılın başında ilk katırla çekilen tramvayların ortaya çıkması yüzünden. Florentino Ariza için başıboş gece kuşlarının görülmemiş değişik yuvasıydı bunlar. Günde 4 kez biniyordu tramvaya. 2 kez işe giderken, 2 kez de eve dönerken. Kimi kez gerçekten kitap okuyarak, çoğu kez de okuyormuş gibi yaparak en azından daha sonra bir randevu koparabilmek için ilk ilişkiyi kurmayı başarıyordu. Daha sonra 12. Leon amca emrinde 2 boz katırın çektiği, Cumhurbaşkanı Rafael Nunez'inki gibi yaldız koşumlu bir araba verdiğinde, tramvay günlerini kaçak av serüvenlerinin en verimli günleri olarak anımsayacaktı. Haklıydı. Kapının önünde bekleyen bir arabadan daha kötü bir düşmanı olamazdı gizli aşkların. Öyle ki hemen hemen her zaman onu kendi evinde gizliyor, tozlu yolda tekerlek izleri bile kalmasın diye yaya çıkıyordu ava. Bu yüzden içlerinde bir yan bakışın aşkın nerede olduğunu anlamaya yettiği, kadidi çıkmış uyuz katırların çektiği tramvayları öylesine özlemle anımsıyordu. Yine de bunca dokunaklı anının arasında biri vardı ki bir türlü unutamıyordu. Adını bilmediği, birlikte yalnızca çılgın bir gece yarısını yaşayabildiği ama ömrünün sonuna dek karnavalın masum kargaşasını buruklaştırmaya yeten kimsesiz bir gece kuşunun anısıydı bu. Şenliğin patırtısı arasında tramvayda yüreklice yolculuk etmesi dikkatini çekmişti. Ancak 20'sinde vardı. Deli kılığına girmiş olmasaydı şenliğe aldırmıyormuş sanılabilirdi. Omuzlarına dökülen uzun, parlak, sapsarı saçları, sıradan sade bir basma giysisi vardı. Sokaklardan yükselen müziğin şamatasına, avuç avuç saçılan pirinç ununa, katırların 3 günlük çılgınca şenlik boyunca undan bembeyaz olmuş çiçekten şapkalarla dolaştıkları tramvay geçerken yolcuların üstüne püskürtülen aniline hiç aldırmıyordu. Florentino Ariza, karışıklıktan yararlanarak karşılığında daha fazlasını alacağını sanmadığı için dondurma yemeğe çağırdı onu. Hiç şaşmadan baktı ona kız. Seve seve kabul ediyorum ama bilin ki ben deliyim dedi. Florentino Ariza güldü buna. Arabaların geçişini görsün diye dondurmacının balkonuna çıkardı onu. Sonra kiralık bir kapüşonlu pelerini üstüne geçirdi. Birlikte Plaza de la Aduana'da dans edenlerin arasına karıştılar. Yeni nişanlılar gibi eğlendiler. Ama kızın ilgisizliği gecenin şamatası arasında bir uçtan öteki uca gitti. Meslekten bir dansçı gibi dans ediyordu. Yaratıcı, gözü pek, üstelik insanı allak bullak eden büyüleyici bir güzelliği vardı. Başına nasıl bir bela aldığını bilmiyorsun dedi şenliğin coşkusu içinde katıla katıla gülerek. Tımarhane kaçkınıyım ben. Florentino Ariza için o gece daha aşkın yıkımına uğramadan önceki yeni yetmeliğin saf taşkınlıklarına dönüldüğü bir geceydi. Ama böylesine kolay elde edilen bir mutluluğun çok uzun sürmeyeceğini, deneylerinden çok sakınımlılığından biliyordu. Böylece daha tan sökmeden her zaman olduğu gibi en güzel kılıklara ödüller verildikten sonra Fener Kulesi'nden güneşin doğuşunu seyretmeyi önerdi. Seve seve kabul etti ama ödül dağıtımı bittikten sonra. Florentino Ariza bu gecikmenin hayatını kurtardığına inandı hep. Gerçekten de kız tam Fener'e gitmek için ona işaret verdiği sırada Divina Pastora tımarhanesinin 2 gardiyanı ile birlikte bir hasta bakıcısı onun üstüne atıldılar. Öğleden sonra saat 3'te kaçtığından beri onu arıyorlardı. Yalnızca onlar değil tüm zabıta kuvvetleri. Karnavalda dans etmek için dışarı çıkmak istediğinden bahçıvandan aşırdığı bir bıçakla bir gardiyanın başını kesmiş, ikisini de ağır yaralamıştı. Ama onun sokakta dans edeceği hiç kimsenin aklına gelmemişti. Sarnıçlara varıncaya dek tepeden tırnağa aradıkları pek çok evlerden birinde saklandığını sanıyorlardı. Onu götürmek kolay olmadı. Koynuna sakladığı bir bahçe makasıyla kendini savundu. Deli gömleğini sırtına ancak 6 erkek giydirebildi. O sırada gümrük meydanını dolduran kalabalık bu kanlı yakalama olayını karnavaldaki sayısız güldürülerden biri sanarak coşkuyla alkışlıyor, ıslık çalıyordu. Florentino Ariza allak bullak olmuştu. İlk Paris çarşambasından başlayarak ona bir kutu İngiliz çikolatası alıp Divina Pastora Hastanesi'nin sokağından geçiyordu. Pencereden bağıra bağıra ona sövgüler ve övgüler yağdıran kapatılmış kadınları görünce duruyor, bir şans eseri belki de o da demir parmaklıklar arasından bakıyordur diye çikolata kutusuyla onların dikkatini çekmeye çalışıyordu. Ama onu hiç görmedi. Aylar sonra bir gün katırlı tramvaydan inerken babasıyla birlikte giden küçük bir kız elindeki kutudan bir çikolata istedi. Babası onu azarladı. Florentino Aziz'den özür diledi. Ama o bu davranışın onun içindeki acılıktan kurtaracağını düşünerek kutuyu olduğu gibi çocuğa verdi. Babayı da elini omzuna vurarak yatıştırdı. Cehennemin dibine giden bir aşk içinde onlar, dedi. Kaderin bir cilvesi gibi Florentino Ariza, Leona Cassiani'yi, hayatının gerçek kadını olan kadını da katırlı bir tramvayda tanıdı. Ne kendisi ne de o bunu hiç bilmeseler de, hiç sevişmemiş olsalar da. 5 tramvayıyla eve dönerken ona rastlamadan önce sezmişti bunu. Parmakla dokunur gibi somut bir bakış dokundu ona. Gözlerini kaldırdı, karşısındaki sıranın en ucunda ama öteki yolcular arasında hemen seçilen kadını gördü. Bakışlarını öteye çevirmedi, tersine ona öyle bir pervasızca bakıyordu ki Florentino Ariza, zenci genç, sevimli ama kuşkusuz bir orospu diye düşünmekten kendini alamadı. Yaşamından çıkardı onu. Aşkın bedelini ödemekten daha aşağılık bir şey düşünemiyordu çünkü. Hiçbir zaman yapmadı bunu. Florentino Ariza arabalar meydanında indi. Son duraktı bu. Dükkanlar labirentinin arasından koşar adım yürüdü. Annesi saat 6'da onu bekliyordu çünkü. Kalabalığın öteki ucundan çıktığında kaldırımda neşeli bir kadının topuk seslerini işitti. Kim olduğunu görmeden bildiği kişiyi görmek için dönüp baktı. Oydu. Gravürlerdeki köle kadınlar gibi giyinmişti. Sokaktaki su birikintilerinden atlamak için bir balerin devinimiyle kaldırdığı fırfırlı bir eteklik, omuzlarını açıkta bırakan bir bluz, renk renk boncuklardan dizi dizi kolyeler, beyaz bir türban. Florentino Ariza otelden tanıyordu onları. Sık sık öğleden sonra saat 6'da hala kahvaltıda oluyorlardı. Sonra da cinselliği bir sokak hırsızının bıçağı gibi kullanmaktan başka çareleri kalmıyor. Sokakta rastladıkları ilk erkeğin boğazına dayıyorlardı onu. Ya kamışını ya canını. Son bir kanıt bulmak için Florentino Ariza yolunu değiştirdi. El Candilejo diye boş bir ara sokağa saptı. Kız da adımlarını sıklaştırarak gittikçe daha yakından izledi onu. O zaman Florentino Ariza durdu, döndü, iki eliyle şemsisine dayanarak kaldırımda yolunu kesti. Kız karşısında durdu. ''Yanılıyorsun güzelim,'' dedi Florentino Ariza. ''Bende iş yok.'' ''Elbette var,'' dedi kız. Yüzünden okunuyor. Florentino Ariza çocukken aile doktorları tarafından vaftiz babasından kronik pekliği ile ilgili olarak işittiği bir tümceyi anımsadı. İnsanlar ikiye ayrılırlar. Kakalarını iyi yapanlar ve kötü yapanlar. Bu dogmaya dayanarak yıldız bilimden daha doğru olduğuna inandığı bir kişilik kuramı geliştirmişti doktor. Ama yılların verdiği derslerle Florentino Ariza bu kuramı başka bir biçimde ortaya koydu. Dünyadaki insanlar ikiye ayrılırlar, düzüşenler ve düzüşmeyenler. Bu sonunculardan sakınırdı. Bunlar doğru yoldan çıktıklarında bu onlar için öylesine olağan dışı bir şey olurdu ki sanki aşkı kendileri keşfetmişler gibi böbürlenirlerdi. Buna karşılık bunu sık sık yapanlar yalnızca bu iş için yaşarlardı. Kendilerini öyle iyi hissederlerdi ki mühürlenmiş mezarlar gibi suskun olurlardı. Çünkü yaşamlarının ağız sıkılığına bağlı olduğunu bilirlerdi. Başarılarından hiç söz etmezler, gizlerini kimseye açmazlardı. Öyle dalgın görünürlerdi ki iktidarsız, soğuk, en çok da ürkek hanım evladına çıkardı adları. Florentino Ariza'nın durumunda olduğu gibi. Ama yanlış anlaşılmak hoşlarına giderdi. Çünkü yanlış anlaşılmak korurdu onları. Üyelerinin dünyanın neresinde olursa olsun ortak bir dile gereksinim duymaksızın birbirlerini tanıdıkları bir yalnızlar locası oluştururlardı. Bu nedenle Florentino Ariza kızın yanıtına şaşmadı. O da onlardan biriydi. Bu yüzden de onun bildiğini biliyordu. Ölünceye değin her gün, her saat bilincinin onu anımsatacağı gibi yaşamının yanılgısı oldu bu. Onun kendisinden istediği aşk değildi, hele paralı aşk hiç değildi. Karayip Irmak şirketinde bir işti. Nasıl olursa olsun, parası ne olursa olsun. Florentino Ariza davranışından öyle utandı ki onu personel müdürüne götürdü. O da şirketin genel işler bölümünde en aşağı düzeyde bir iş verdi ona. Kız ağır başlılıkla, alçak gönüllülükle ve bağlılıkla 3 yıl sürdürdü bu işi. 19. ayrımın sonu, sayfa 209.